Muhakematın daha evvelki bir bölümünde maksada ulaşmak için mukaddemelerden istimdat etmek, mukaddemelerden, öncüllerden yararlanmak, buna dikkat çekilmişti. Birinci mukaddemeyi daha evvel gördük. Bugün ikinci mukaddemeyi ele alacağız. Ve burada ana cümle şu: mazide nazari olan bir şey müstakbelde bedihi olabilir. Yani geçmiş zamanda teorik olan bir şey gelecekte herkesin gördüğü, bildiği, gayet kolay anladığı bir şey haline gelebilir. Ne gibi? Mesela Jules Verne'in işte gelecekle ilgili bir takım demek görüşleri var. Bunları romanlarına yansıtmış. Ve zamanla bunlar genelde gerçekleşmiş. Ay'a seyahat şeklinde bile kitabı var. Onun yazdığı dönemde Ay'a gidilmesi teorik bir durum. Ama 1969 yılı itibariyle artık teorik değil, fiilen gerçekleşmiştir. Veya insanlar uçmayı, kuşlar gibi uçmayı eskide düşündüler ama uçamadılar. 100-150 yıldan bu yana insanlar artık uçabiliyor. Yani zamanın akışının bir takım teknolojik gelişmelere böyle zemin hazırlaması gayet bildiğimiz bir durum. Şöyle tahakkuk etmiştir: alemde meylül istikmal vardır. Alemde kemale erme meyli var. Bunu şöyle anlayabiliriz: elimizde bir çekirdek var ve o çekirdek ileride kocaman bir ağaç olacak. İncir çekirdeği toprağa bıraktık, sümbüllendi, dal budak saldı, yıllar geçti derken meyvelerini verdi. İşte Big Bang teorisi diyorlar. Alem Big Bang ile belki başlatıldı, büyük patlama ile. Ve bir çekirdek misaldi o. Şu an alem genişlemeye devam ediyor, kemale doğru. Tabii her hali kendine göre mükemmel ama daha ileriye gidecek şekilde alemin programı öyle yapılmış. Onun ile hılkat-ı alem kanunu tekamüle tabidir. Yani alemin yaratılışında tekamül kanunu var. Bu evrim demek değil. İşte çekirdeğin zamanla ağaç halini alması, meyve vermesi gibi. İnsan ise alemin semerat ve eczasından olduğundan onda dahi meylül istikmalden bir meylül terakki mevcuttur. İnsan alemin meyvesi. Yani aleme makro alem diyorlar, büyük alem. İnsana da mikro alem diyorlar, küçük alem. Alemde ne varsa numuneleri bizde var. Dolayısıyla alem kemale doğru gidiyor. Bizde de bunun numuneleri bulunmakta, devamlı daha ileriye gidebilecek özelliklere sahibiz. Bu meyil ise telahuk-i efkardan istimdat ile neşv-i nema bulur. Telahuk-i efkar, fikirlerin birbirine katılımı, ortak akıl. Ve mesela deniliyor ki medeniyet tekerleğin icadıyla başlar. Binlerce yıl evvel tekerlek bulundu ve o tekerlek günümüzde dönmeye devam ediyor. Önce diyelim kağnıda döndü ama günümüzde uçaklarda da bu dönüyor. Ve böylece önceki bilgiler sonraki bilgileri beslemiş oluyor. Öncekiler o çalışmaları yapmasaydı biz sonraki çalışmaları yapamazdık. Telahuk-ı efkar ise fikirlerin birbirini aşılaması tekemmülü mebadi ile inbisat eder. Mebadi altyapı. Ya diyelim ki tren yolu yapılmazdan evvel tren tek başına bir işe yaramaz. Nerede gidecek? Evvelinde altyapının olması gerekiyor. Ona göre üste çıkılabilir. Tekemmülü mebadi ise altyapının kemale ermesi, fünun-u ekvanın tohumlarını, kainatla ilgili fenlerin tohumlarını sulb-ı hılkatten zamanın terbiye gerdesi bir zemine ilka ile telkih eder. Yani nasıl ki İşte insanların neslinin devamı bu şekilde gerçekleşiyor. Uygun bir zemine ilka orada gelişmiş oluyor. Benzeri bir şekilde de işte belli fikirler belli zamanlarda bulunmuş. Zamanın içerisinde bunların uygulaması gerçekleşiyor. O tohumlar ise tedrici tecrübelerle büyür ve neşv-i nema bulur. İlimler tarihi, bilim tarihi incelendiğinde basitten daha böyle mükemmele doğru gittiği, gittikçe ayrıntıların da fark edildiğini görebiliriz. Buna binaendir bu zamanda bedihiye ve ulûm-u âdiye sırasına girmiş pek çok mesail var. Zamanı mazide gayet nazari ve hafi ve bürhana muhtaç idiler. Yani günümüzde artık gayet açık, sıradan ilimler halini almış pek çok meseleler var. Geçmiş zamanda bunlar teorikti ve kapalıydı. Ve böyle bir iddiada bulunduğunuz zaman bunun delilini getirmek gerekirdi. Ama günümüzde öyle değil. Artık günümüzde bunlar netleşmiş. Zira görüyoruz, şimdilik coğrafya ve kozmografya ve kimya ve tatbikat-ı hendesiyeden çok mesail var ki, mebadi ve vesaitin tekemmülüyle ve telavuk-ı efkarın keşfiyatıyla bu zamanın çocuklarına dahi meçhul kalmamışlardır. Yani coğrafya, astronomi, kimya, uygulamalı mühendislik gibi bu gibi pek çok şeyler var. Günümüzde altyapının tekemmül etmesiyle, teşekkül etmesiyle ve fikirlerin birbirine katılımıyla artık çocuklar bile bugün bunları almış, öğrenmiş. Okullarda bunlar öğretiliyor. Veya diyelim bir cep telefonu o kadar harika bir şey, küçük bir çocuk bile giriyor, programları kullanabiliyor. Halbuki 50 yıl evvelinde böyle bir durum söz konusu değildi. Belki oyuncak gibi onlarla oynuyorlar. Halbuki İbn Sina ve emsaline nazari ve hafi kalmışlardır. Yani İbn Sina tıpta ve felsefede bir dahi. Ama tıpta onun bilmediği nice şeyler, zamanla bunlar ortaya çıktı. Ve emsali başka zatlar, kendi devirlerinde dev birer alim ama onların bilgileri günümüzde bazıları açısından bakıldığında çocuk oyuncağı gibi kaldı. Halbuki hikmetin bir pederi hükmünde olan İbn Sina, şiddeti zeka ve kuvveti fikir ve kemali hikemiye ve vüsat-ı kariha noktasında bu zamanın yüzlerce hükemasıyla muvazene olunsa tereccüh edip ağır gelecektir. Yani burada İbn Sina'yı bazı vasıflarıyla söyledi. Zekanın keskinliği, fikrinin kuvveti, felsefedeki kemali ve anlayış kapasitesi bu gibi noktalardan bakıldığında evet dahi mi? Dahi. Bu zamanın yüzlerce felsefecisiyle böyle bir muvazene edilecek olsa onlardan daha ağır gelir. Ama onun da bilmediği nice meseleler var. Peki bu noktada İbn Sina'yı ayıplayacak mıyız? Haşa. Noksaniyet İbn Sina'da değil, çünkü İbn zamandır. Yani kendi zamanının çocuğu. Onu nakıs bırakan zamanın noksaniyetiydi. Şöyle ifade edeyim. Mesela Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl padişahlık yaptı ve onun dönemi Osmanlı'nın muhteşem bir saltanat dönemi. Ama Kanuni Sultan Süleyman domates yemeden gitti. Çünkü domates o zaman Osmanlı ülkesinde yoktu. Uçağa binemeden gitti. Uçak yoktu. Arabaya binemeden gitti. Araba yoktu. Peki onun saltanatına zarar verebilir mi? Vermez. Yani o kendi devrinin şartlarına göre değerlendirilmesi gerekir. Acaba bedihi değil midir ki Kolombo Zülfünun'un sebebi iştiharı olan yeni dünyanın keşfi faraza bu zamana kadar kalmış olsaydı hiç kaptan arasında kıymeti olmayan bir kayık sahibi de yeni dünyayı eski dünyaya komşu etmeye muktedir olacaktı. Amerika 1492 yılında Kristof Kolomb tarafından keşfedildi. Amerika'ya yeni dünya denildi. Okyanus ötesi. Yani diğer kıtalar bir şekilde birbiriyle bağlantıları var ama o okyanusun ötesinde kalıyor. Böyle olunca 1492 yılına kadar dünyadakilerin Amerika'dan haberleri yok. Ve o çok büyük tehlikeleri aşarak oraları keşfetmiş oldu. Ama günümüzde bir kayıkla da Amerika'ya gidilebilir. Neden? Altyapı buna müsait. Artık teknoloji gelişmiş ve pusula, o gibi şeyler rahatlıkla kullanılabiliyor. Dolayısıyla günümüz şartlarında bir kayıkla Amerika'ya gitmek, Kolombu geçmek demek değil. Evvelki keşşafın tebahhuru fikrine ve mehaliki iktihamına bedel bir küçük sefine, küçük bir gemi ve bir pusula kifayet edecekti. Yani Christoph Kolomb fikren bir derya ve çok büyük tehlikeleri aşarak bunu gerçekleştirmiş. Günümüz şartlarında ise küçük bir gemi ve pusulası da varsa Amerika'ya gidebilir mi? Evet, gidebilir. Fakat bununla beraber şimdi gelecek bir hakikati nazarı dikkate almak lazımdır. Şöyle ki, mesail iki kısımdır. Birisinde telavuk-ı efkar tesir eder, belki ona mütevakkıftır. Bu da ince bir nokta. Yani fikirlerin birbirine katılması, ortak akılla meseleleri değerlendirmek. Evet, bir kısmında bu önemli. Maddi ilimlerde ortak akılla çok mesele çözülebiliyor. Nasıl ki maddiyatta büyük bir taşı kaldırmak için teavün lazımdır. Kısmı diğeri de esas itibariyle telavuk ve teavün tesirsizdir. Yani birinciye misal şunu verdi. Büyük bir taş var. Ne kadar kişi böyle el atsa daha kolay kaldırılabilecek. Maddi ilimler bu şekilde. Ama diğeri manevi ilimler. Burada telahuk ve teavün tesirsizdir. Ya diyelim peygambere gelen vahiy. Yüz binlerce insan bir araya gelsin. O vahiy biz birebir yaşayalım desinler. Birbirlerinin ellerinden tutmaları, fikir olarak yardım etmeleri o vahiyi getirmez. Bin de bir de birdir. Nasıl ki hariçte bir uçurumun üzerinde atlamak veyahut bir dar yerde geçmekte kül ve küllü vahid birdir. Teavün fayda vermez. Buna da şu örneği verdi. Ya diyelim ki 3 metrelik bir uçurum var. Bunun üzerinden atlayacağız. Beraber atladığımızda iş kolaylaşmıyor. Hepimiz beraber uçuruma düşmüş oluruz. Veya dar bir yerden geçeceğiz. Ancak bir kişi geçebiliyor. 100 kişi olduğumuzda hepimiz tek tek geçmek durumundayız yine. Ve burada ha bir ha 100 fark etmiyor. Birbirlerine yardım etmeleri fayda vermiyor. Bu kıyasa binaen fünunun bir kısmı büyük bir taşın kaldırılması gibi teavüne muhtaçtır. Yani fenlerin bir kısmı maddi fenler. Önceden işte bir şeyler bulunmuş, biz de devam ettiriyoruz. Birbirine yardım etmiş oluyor. Bir taşın kaldırılması gibi yardımlaşma fayda veriyor. Bunların ekserisi ulumu maddiyedendir. Maddi ilimler böyle. Diğer bir kısmı ikinci misale benzer. Uçurumdan atlamak gibi, dar bir delikten geçmek gibi. Yani tek tek bu gerçekleşecek. Tekemmülü def'i yahut def'i gibi olur. Bu ise âlebi maneviyat veya ulumu ilahiyedendir. İşte vahyi örnek verdim. Peygamber'e gelen bir vahyi yüz binlerce insan bir araya gelse tecrübe edemezler. Veya ilham, veli zatlara gelen ilhamı, ilhamla alakası olmayan yüzlerce kişi, binlerce kişi bir araya gelse anlayamazlar. Lakin eğer çendan, telavuk-i efkar bu kısmı saninin mahiyetini tağyir ve tekmil ve tezyit edemez ise de bürhanların mesleklerine vuzuh ve zuhur ve kuvvet verir. Yani bu manevi ilimlerde bazıları konuyu daha iyi anlamışsa en azından bunun delillerini açıkça ortaya koymak, daha kuvvetli bir hale getirmek bu gerçekleşebilir. Birisi bana sormuştu. Hocam dedi, Allah'ın veli kulları insanın kalbinden geçenleri hissedebiliyorlarmış, söyleyebiliyorlarmış. Bu dedi olur mu? Ben de olur dedim, niye olmasın? Nasıl olur diye sordu. Dedim bak biz bu gözle insanın dışını görüyoruz. Ama röntgen insanın içini de görüyor. Demek ki Allah-u Teala bazılarına röntgen vari bir nazar vermiş ve onlar sizin içinizden geçeni de fark edebiliyor. Ben bunu söylerken başkalarının içini okuyan biri olarak söylemiş değilim. Ama bir misal verdim ve o misalle konu biraz daha anlaşılmış oldu. Hem de nazarı dikkate almak lazımdır ki kim bir şeyde çok tevagul etse galiben başkasında gabileşmesine sebebiyet verir. Yani önemli bir durum bu da. Kim bir şeyde çok meşgul olmuşsa başka meselelerde geride kalmıştır. Onları o kadar anlamaz. Bu sırra binaendir ki maddiyatta tevagul eden maneviyatta gabileşir. Yani adam devamlı maddi ilimlerle meşgul. Bu maneviyatı da biliyor anlamına gelmez. Yani diyelim ki fizikte veya kimyada dünyanın en önde gelen otoritelerinden biri olabilir. Buna dayanarak madem bu sahada çok ileri, maneviyatta da bunu dinleyelim demeyiz. Yani o ayrı, bu ayrı, birbirine karıştırmamak gerekir. Hatta maneviyatta böyleleri genelde geride kalır ve yüzeyseldir. Bu noktaya nazaran maddiyatta mahareti olanın maneviyatta hükmü hüccet olmasına sebep olmadığı gibi çok defa sözü dahi şayan-ı istima değildir. Yani maddi ilimlerde ilerlemiş, maneviyatta bunun sözü otorite değildir. Bir esas olarak kabul edilmez. Hatta çoğu defa dinlemeye bile değmez. Evet, bir hasta tıbbı hendeseye kıyas ederek tabibe bedelen mühendise müracaat edip gösterdiği ilacı istimal ederse, akrabasına taziye vermeye davet ve kendisi için kabristan-ı fenanın hastanesine nakli mekan etmek için bir raporu istemek demektir. Yani burada maddi ilimlerden örnek verildi. Mesela hasta tıp ilmini mühendisliğe kıyas ederek bir mühendise müracaat etse ve onun gösterdiği ilacı kullanmış olsa, biraz argo bir ifade gibi ama hapı yutmuş olur ve akrabasına taziye vermeye davet etmiş olur. Yani ölür ve bu dünyadan gitmeye bir rapor istemek gibi bir durum. Demek ki kimden ne alacağız, bunu bilmek lazım. Maddi ilimlerde Newton'dan, Einstein'dan, o gibi ilim adamlarından istifade edeceğiz. Ama maneviyatla ilgili konularda, helal haram gibi konularda, ahiret gibi konularda onlara müracaat etmenin bir anlamı yok. Onlar o sahanın uzmanı değil. Ve o sahanın uzmanı olanlar da Allah peygamberler göndermiş. Alimler de peygamberlerin varisleri, din alimlerinden o meseleleri öğreneceğiz. Kezalik hakaiki mahsa ve mücerredat-ı sırfeden olan maneviyatta maddiyunun hükümlerine müracaat ve fikirleriyle istişare etmek adeta Latife-i Rabbaniye denilen kalbin sekresini ve cevheri nurani olan aklın sekeratını ilan etmek demektir. Burada maneviyatın bir açılımını da yaptı. Manevi meseleler hakaiki mahzadır, tümüyle hakikattir ve böyle soyut, mücerret gerçeklerdir bunlar. Bu konularda maddeci, maddi ilimlerle meşgul olanların fikirleriyle istişare etmek, İnsanın kalbi bir latife-i Rabbaniye, onun sekdesini netice verir. İnsanın aklı nurani bir cevher, onun sekerata düşmesini ilan etmek anlamına gelir. Yani kalbi ve aklı öldüren şeyler olur bunlar. Evet, her şeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatı göremez. Çok muhteşem bir ifade. 19. yüzyılda Avrupa'da materyalizm akımı, pozitivizm akımı son derece etkili oldu. Ve bunlar her şeyi laboratuvar şartlarında görmeye çalıştılar. Orada göremediklerini inkar cihetine gittiler. Halbuki melekleri gözle göremeyiz. Ahireti laboratuvar şartlarında ispat edemeyiz. Ve oralarda bunları yapmaya çalışmak abestir zaten. Onlar akılla anlaşılacak, kalple tasdik edilecek şeyler. Her birinin kendine göre alanı var. Bunları birbirine iltibas etmemek gerekiyor.